Ayrım 55.
Sayfa 157. Türkiye'de din ve dinsel yaşantı. Bugünkü durumda dinsel yaşantının organizasyonu şöyledir. Anayasada laiklik ilkesi benimsenmiş, ayrıntılı tarif edilmiştir. Ayrıca din-devlet ayrılma modeli de laisisttir. Hatta ruhban karşıtı nitelik sergiler, tekke ve zaviyelerin kapatılması ve eğitim faaliyetlerinin durdurulması gibi. Ve devlet de laiktir, yani din dışıdır. Halk egemenliğine dayalıdır. İslam dini açısından dinsel yaşantıya dair hizmetler, herhangi bir kamu hizmeti gibi örgütlenme bakımından seküler niteliktedir. Yani din hizmetleri dediğimiz ibadet, cenaze, dinsel yaşamla ilgili danışılan konularda yol gösterme ve benzeri hizmetler birer kamu hizmeti olarak düşünülmüş ve özel olarak sadece din işlerinden sorumlu bir bakanlığa bağlı olan Diyanet İşleri Başkanlığı'nca yürütülmekteydi. Ancak 2010 yılından itibaren Diyanet İşleri Başkanlığı da Başbakanlığa bağlı kurumlar arasına girmiştir. Başbakanlık isterse yetkisini bir bakan aracılığıyla kullanabilecektir. Bu kurum iç işleyişlerinde özel kanun ve yönetmeliğiyle hareket eder. Ancak 1982 Anayasası iki temel ögesi bulunan bir kamusal uzlaşı çerçevesini işaret eder. Birincisi, bu kurum laiklik prensibi altında hizmet görür. İkincisi, ulusal birlik ve beraberliğe hizmet edecek şekilde çalışır. Birinci öge, modernliğin en temel koşulunu sağlar. Toplumsal düzenin seküler mantığını kabul eder. İkinci öge ile de devletin üniter niteliğine karşıt olabilecek unsurların kontrol altına alınması hedeflenmiş görünmektedir. Diyanet İşleri Başkanı'nın atanması dışında kurumun iç işleyişine devlet müdahalesi yoktur. Diğer laik devlet örneği olan Fransa'da ise kilise kurumunun üst hiyerarşisinde iki makam vardır ve bu iki makam da Türkiye'deki gibi atanır. Türkiye'den farklı olarak kilise kurumunun ruhban sınıfı kendi içinde seküler alanın dışında yetiştirilir. Türkiye'de din hizmetlileri lise düzeyinde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı seküler imam hatip okullarında yetiştirilir. Bu okullarda sadece uygulamalar için İslam dininin gerekleri gözetilir. Uygulama dışındaki eğitimin niteliği sekülerdir ve 1900'lerdeki medrese reformundan miras alınan eğitim felsefesi gereği din hizmetlisi olacak kişilere modern bilimler, matematik ve felsefede okutulur. Bununla hedeflenen aydın din adamı yetiştirmektir. Türkiye'nin din adamı eğitimindeki farkı laiklik prensibinden çok İslam dininin kendisinde devletten ayrı örgütlenecek bir ruhban sınıfının olmayışından kaynaklanır. İslam tarihsel varlığıyla zaten devlet olarak çıkmıştır ortaya ve günlük hayatı ayrıntılı tarif eder. Düzenler kurallara ve yaptırımlara tabi tutar. İslam'ın kutsal kitabı Kur'an yoğun bir hukuk dili içerir. Bu yüzden İslam toplumlarının laikliği benimsemesi zordur. Zor olduğu kadar da Türkiye örneğinde olduğu gibi takdiri hak eder. Hristiyan toplumların din-devlet ayrılma modellerine benzemese de Türkiye'deki model uzun süre sorunsuz yürümüştür. Bugün ibadete öncülük eden din görevlisi ile aralarında herhangi bir bağımlılık ilişkisi olmadan camiye giden ve ibadet eden, bu ibadetin niteliğinden de memnun bir kitle vardır. Cami müdavimi olmayıp evinde ibadet edenler içinde dinsel yaşam olanakları vardır. Dinsel yaşama ilişkin yasaklı olan tekke yaşantısına dair san ve unvanların kullanımıdır. Şeyh, mürid, mürşid gibi. Bununla birlikte bu sanlar kullanılarak eğitim faaliyeti de yürütülemez. 1924'te kabul edilen Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile eğitim birliği sağlanması hedeflenmiştir. Bugün de eğitim kamu okullarında ya da vakıf okullarında da olsa Milli Eğitim Bakanlığı çatısı altında ve aynı yasa ve yönetmeliklere tabidir. Bununla hedeflenen bir milli kimlik yaratma deneyimi olsa gerektir. Ama bugün yaşadığımız toplumsal dönüşümler eğitimi salt eğitim hakkı olarak değil, bir özgürlük meselesi olarak algılamayı ve buna göre toplumsal politikalar benimsemeyi gerekli kılmıştır. Bir toplumda eğitim alanında nitelik açısından da özgürleşmiş, farklılaşmış ve yaygınlaşmış bir kurumsallaşma en önemli çoğulcu demokrasi ölçütlerinden biridir. Yukarıda söze edilen dönüşümler çeşitli olmakla birlikte dinsel yaşantıya dair artan taleplerin burada vurgulanacak olan boyutu küreselleşme etkisidir. Burada dinsel yaşam üzerindeki küreselleşme etkisinden kastedilen Batı toplumsal yaşamıyla kültürel etkileşime girmiş Doğulu ve Orta Doğulu halkların kendi toplumlarında dinsel yaşama dair taleplerindeki değişmedir. Bu değişme bazen kendi dinsel, etnik, ulusal kimliklerine daha sıkı tutunma ve savunuya geçme biçiminde olurken bazen modern yaşamın gereklerini benimseme, bazen de yaşadıkları toplumun içinde Batı toplumlarının dinsel yaşamı örgütleme biçimini talep etme biçiminde kendini göstermektedir. Dindarlığın kendine özgü bir iç mantığı olduğundan toplumları sadece din ekseninde kıyaslayan bir yaklaşımla sık sık karşılaşıyoruz. Örnek olarak Amerika Birleşik Devletleri yasalarından ya da İngiltere'deki düzenlemelerden esinlenen uzman hukukçu görüşlerine de rastlamaktayız. Ancak bu örnek alınan ülkeler ya eyalet sistemiyle ya da meşruti monarşiyle yönetilmekte ve Türkiye için siyaset bilimi ölçütleriyle söylersek bir model oluşturma durumunda değillerdir. Açık bir örnek vermek gerekirse İngiltere dediğimiz ülke aslında Birleşik Krallık içindedir, Kanada ve Avustralya gibi. İngiltere'nin azınlık kavramı vardır. Kanada'da monark, yani Kraliçe Elizabeth II, imanın savunucusu olarak tanımlanır. Buna karşın Türkiye Cumhuriyeti bir üniter ulus devlettir ve tanım gereği azınlık kavramı yoktur. Tek istisnai durumu Lozan Antlaşması'nca tanınan azınlık hakları oluşturur. Kitap, Lozan Antlaşması'nda azınlık kavramı üzerine ayrıntılı bir inceleme için bakınız Orhan B. 2004 Türkiye'de Azınlıklar, Kavramlar, Lozan, İç Mevzuat, İçtihat, Uygulama, İstanbul, TESEV. İdeal tiplerle düşünürsek her bir yönetim modeli bir kamusal uzlaşıya denk gelir. Anayasalarda bu uzlaşının yazılı metinleridir. Ortaya çıkmış anayasa bir kamusal uzlaşının ürünü ise toplumun bütün kesimlerinden destek görür. Kurumsallaşmış toplumsal davranış, örnek olarak din kendini kamusal uzlaşı meydana getirirken ifade edebilmişse, dinsel yaşantı ve toplumsal yaşantının çatışma içinde olmadığı uzun bir dönemin yaşanması gerekir. Türkiye için diyebiliriz ki böyle bir dönem yaşanmıştır. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasını sağlayan iktidarın önemli bir bileşeni de din-devlet uzlaşısıdır. Ve bugün artan dinsel yaşantı taleplerinin temel nedeni kamusal uzlaşıda din kurumunun kendini ifade edememesi değil, toplumsal değişme ve dönüşümün yaşanmış olmasıdır. Orta sınıflar kabuk değiştirmiştir ve sadece Türkiye'de değil, bütün dünyada orta sınıf kendine yeterliliği ile karakterize olduğundan taleplerinde kararlı ve tutarlıdır. Öte yandan İslam din ulemasından ve sufilerin bazı unsurlarından destek bulduğu açık olan Türkiye'deki din-devlet uzlaşısı, geçmişten devralınan bazı kronik sorunları da bütünüyle çözememiştir. Örneğin Alevi inancının yaşanmasını olanaklı kılmış. Ancak bu alanın devletle ilişkisini düzenlememiştir. Tek bir Alevilikten söz etmek de zordur. Ama Aleviliği İran Şiiliğinden çok kesin bir şekilde ayırmak olanaklıdır. Ve Alevilik bu yüzden kabaca Anadolu İslamı diye anılır. Şii Ali ve Alevi kavramlarının her ikisi de Ali'nin yolundan gitmeyi anlatsa da Aleviler Türkiye, Irak'ın bir kısmı, Suriye ve Balkanlara özgü topluluklardır. İnsan sevgisini, hoşgörüyü, inanç özgürlüğünü temel alan, hele de kadın erkek eşitliğinde eşsiz bir konuma sahip olan Aleviliğin, İran ya da Arap coğrafyasındaki Şiilikle ve onun ortaya çıkardığı şeriat rejimi denilen rejimle bağdaşması zordur. Van Brunessen, Alevileri teolojik tartışmalara girmeden ve bir indirgeme yaparak heterodoks dinsel azınlık olarak tanımlar. Ancak burada heterodoks kavramını çok kaynaktan beslenen diye anlamak gerekir. Türkiye toplumu içinse Aleviler hem asli bir unsurdur hem de üniter devletin azınlık kavramı yoktur. Alevi ibadethanesi cem evidir ve cem evlerinin camiler gibi kamu bütçesinden pay alma talepleri vardır. Öte yandan Alevi dedelerinin cem evi müdavimleri için sahip olduğu statü ile cami imamlarının cami müdavimleri arasındaki statüsü bir değildir. Ve Alevilik ile Sünni Hanefi İslam'ın Türk Devleti ile uzlaşmalarının içeriği burada ayrılır. Diyanet işlerine bağlı bir camide devlet memuru unvanıyla çalışan bir imam artık kamu görevlisidir ve imam kavramına atfedilmiş geleneksel anlamlardan vazgeçmiş bir gönüllüdür. Bugün itibariyle az sayıda da olsa dedeliği de imamlık gibi maaşlı düşünen cem evlerini Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlama niyetinde olan Alevi ya da Sünni çalışmacılar olmakla birlikte henüz bir uzlaşmaya varılamamıştır. Sıra sizde 3. Yaşadığınız yerde bir cem evi varsa gidiniz ve imam ile dede arasındaki farkı anlamaya çalışınız. Alevileri en yakından ilgilendiren bir diğer konu, 1982 Anayasası ile ilk ve orta öğretimde tekrar zorunlu hale getirilen din kültürü ve ahlak bilgisi dersidir. Bu ders uzun zaman namaz sureleri ezberletilerek ve İslam tarihine dair bilgiler verilerek okutulmuştur ve gerek ders kitaplarının anlattığı İslam, gerekse derste yapılan uygulamalar hep Sünni bakış açısını yansıtır niteliktedir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne giden öğrenci velileri ve kamuoyundaki yoğun tartışmalar sonucunda ders kitaplarına Alevilik de katılmıştır. Ancak uygulamalardaki Sünni yorum sürmektedir. Bilicinin belirttiği gibi bir Alevi teolojisi artık ortaya çıkmalıdır. Bu belki sorunu çözmeye bir ölçüde yardımcı olabilir. Ancak uzun yüzyıllar baskı altında yaşamış ve etnik olarak çok çeşitli halklar arasında yaygın olan Alevilik henüz böyle ortak bir teoloji üretmemiştir. Şu ana kadar kamuoyundaki tartışmanın tarafları Alevi İslam'ın çeşitli unsurları ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nın otoriteleridir. Ve bu otoriteler de Sünni bakış açısına sahip olduğundan tartışma seküler değil, dini bir zeminde yürümektedir. Bunlardan ayrı olarak Lozan Antlaşması'yla azınlık statüsüne sahip dinsel azınlıklar için din, vicdan ve inanç özgürlüğü olsa da bu özgürlüğün günlük yaşamda karşılaştığı sorunlar dile getirilmiştir. Özellikle Yahudilerin dinsel yaşamları tıpkı Müslümanlıkta olduğu gibi toplumsal örgütlenme de gerektirdiğinden Cumhuriyet'in kazanımlarına rağmen bazı sıkıntılar doğmuştur. Avner Levi'nin bu konudaki tespiti Türkiye toplumunun dönüşümü için de açıklayıcıdır. Türkiye Cumhuriyeti Osmanlı İmparatorluğu'nun baş oğlu ve doğrudan doğruya varisidir. Bununla beraber Cumhuriyet'in temel ilkeleri imparatorluğunkilerle taban tabana zıttır. Osmanlı Devleti adının da belirttiği gibi bir imparatorluktu. Birçok dini ve etnik grubun belli bir hak ve borç sistemi içinde yan yana hatta iç içe yaşamasını öngörürdü. Cumhuriyet döneminde ise modern bir ulus devlet yaratıldı. Devlet, ulus ve vatan kavramları bütünüyle çakışır duruma getirilmek istendi. Bu bakımdan Yahudilere kişisel eşit haklar, din ve inanç özgürlüğü verilmekle beraber bir toplum olarak örgütlenmeleri ve özel kurumlara sahip olmaları önlendi. Ne var ki Yahudilik toplumsal bir dindir. Günlük duaları dahi en az 10 ergin erkeğin hazır bulunmasını gerektirir. Bir Yahudi olarak yaşayabilmek için bir haham, özel et kesimi, özel yiyecekler, özel mezarlık ve benzeri gereklidir. Bunlarsa bir düzenli iç örgüt gerektirir. Cumhuriyet böyle bir iç örgüt tanımak istemedi. Bu da Yahudilerde hala süren bir kimlik buhranı doğurdu. Ayrıca Rum Ortodoks Kilisesi'nin ruhban yetiştirmede 1971'de kanunla kapatılan Heybeliada Ruhban Okulu problemi çözülemediğinden sıkıntıları vardır. Müslüman din adamları Milli Eğitim Bakanlığı'na ve YÖK'e bağlı seküler kurumlarda yetiştirilmekte ve bu İslami vicdanı rahatsız etmemekte. Etse de ciddi bir direniş sergilenmemektedir. Oysa ki Hristiyanlık dininin bir kilise kurumu olduğundan ruhbanlarını seküler bir hiyerarşiye bağlı biçimde yetiştirmeleri dinlerinin iç mantığına uymamaktadır. Ermeni Ortodoks Kilisesi de Türk Devleti'nin tanıdığı bir kilisedir. Ermeni cemaati de çok az sayıda kalmış olan Hristiyan nüfusuyla Rum Ortodoks Kilisesi gibi varlığını sürdürmektedir. Kamuoyunda çok çeşitli yorumlarla anılan 1915 olaylarına ve zaman zaman su yüzüne çıkan Ermeni ya da gayrimüslim karşıtlığına rağmen Ermeni halkı, dili, yemekleri, müziği ile Türkiye kültürünün önemli bir parçasıdır. Türklüğe ya da İslam'a ait sandığımız birçok dinsel ya da dinsel olmayan gündelik yaşam pratiğinin Anadolu'nun Yahudi ya da Ermeni halklarından öğrenilmiş ve benimsenmiş olma olasılığı din çalışmaları yapanlar için çok bildik bir konudur. Birkaç Ermenice sözcük örneği ne demek istediğimizi anlatmaya yeter. Ermeni cemaati olsun, Rum cemaati olsun, üniter ulus devletin ve laikliğin gereklerine uyarak eğitim alanında gerekli seküler düzenlemeleri kabul etmişlerdir. Cemaat vakıfları sorununun çözümü için yeni yasal düzenleme yapılmıştır. Türkiye Cumhuriyeti'nin Rum Ortodoks Kilisesi'nin ekümenik yani evrensel tüm dünyada kendine bağlı kiliseler bulunan statüsünü tanıması şimdiki durumda söz konusu değildir. Böyle bir sanı Hristiyan dünyasının vermesi kendi iç mantığına uygunken Türkiye'nin bu sanı tanıması din-devlet ayırımı İslam dininin iç mantığı düşünülerek yapıldığından ayrıca tüm dünyada kendine bağlı kiliseler bulunan bir evrensel kiliseyi tanıması ve böyle bir yapıyı içermesi laik devletin tanımı gereği olanaklı görünmemektedir. Bu ancak söz konusu kilisenin ayrı bir din devleti olarak kabulüyle ve Vatikan gibi bir alanın ayrılmasıyla mümkün olabilir. Zaten bu tarz bir anlaşmanın bilinen tek örneği İtalya Devleti ve Vatikan Din Devleti arasındadır. Bu temel inanç grupları dışında kalanlar tanınma dışındadır. Türk Devleti sadece Yahudileri, Rum Ortodoksları ve Ermeni Ortodoksları tanımış. Örnek olarak Roma Katoliklerini ya da Süryani Ortodoksları tanımamıştır. Yezidiler, Bahailer gibi inanç grupları da çok az sayıda olmakla birlikte dinsel yaşamlarını sürdürmektedirler. Ancak onlara dair düzenlemeler de yoktur. Görüldüğü gibi İslam dini düşünülürse Türkiye'deki model kurma yani establishment modelini ve onun bir versiyonu olan dahil etme yani inkorporasyon modeline uygundur. Diğer dinler içinde tanıma modelinin işlediğini söyleyebiliriz. Bunca farklı inanç grubuna rağmen dinsel yaşantıya dair en yoğun şikayet devletle uzlaşı gerçekleştirmiş olan Sünni Hanefi İslam'ın bazı kesimlerinden gelmektedir. Bu kesimin de şikayetleri din adamı yetiştirme, diyanet bütçesi, dinsel yaşamın organizasyonuna dair değil, kadınların her yerde dinin gereği olarak örtünebilmeleridir. Diğer bütün alanlarda laiklik ilkesini, laik devleti ve laisist kamu hukukunu kabul eden Sünni dindarlık kadın konusuna gelince direnmektedir. Türkiye'de genç kadınlar arasında 1960'larda tek tük örneklerle başlayan yeni bir örtünmeden bahsedebiliriz. Ve bu örtünme tek tipleşmiştir. Bu tek tipleşme toplumun diğer kesimlerinde tepkiye de neden olmuştur. Hatta bu yeni tip örtünmenin toplumsal yaşamda ötekileştirildiği tartışılmıştır. Bu yeni tip örtünmeye dair birçok alan çalışması yapılmıştır. En önemlileri Nilüfer Gölen'in Modern Mahrem, Aynur İlyasoğlu'nun Örtülü Kimlik ve Elizabeth Özdalga'nın Modern Türkiye'de Örtünme Sorunu, Resmi Laiklik ve Popüler İslam adlı çalışmalarıdır. Bu çalışmalar daha sonra kadınların bu örtünme biçimine nasıl karar verdiklerini sorgulamıştır. Sündal'a göre ise şimdi o dönem çalışılan kadınlar çocuk yetiştirdiğinden artık daha çok aile içinde toplumsallaşma ile daha küçük yaşlarda bir örtünme başlamıştır. Yani ikinci ve üçüncü kuşaklardan söz etmek gerekir. Ama en temel veri örtünme yaşının gitgide düşmesidir. Küçük yaşta örtünmenin kişilik gelişimine etkileri konusunda tartışma cılız kalmıştır. Ancak bugünkü genç kuşakların örtünmeleri birinci ve ikinci kuşak örtünmeden farklılık göstermektedir. Bu yüzden sosyal bilim yaklaşımı bugünkü kuşakların kısmen genç yaşta örtünmüş annelerin yetiştirdiği kuşaklar olduğunu göz önüne almalıdır. Yine Sündal'ın bulgularına göre bu yeni tarzda örtünen çok az kadın, Şerif Marden'in tarif ettiği sert ideoloji kapsamına girebilecek bir İslamcılık nosyonuna sahiptir. Yani bu örtünme kısmen bütün öncülleri ve kabulleriyle bir ideolojiye entegre olmaktan çok bir tutum ve vaziyet alış gibi değerlendirilebilir. Az olduğunu belirttiğimiz sert ideolojiyi temsil eden kadınların ise sistemle uzlaşmaya niyetleri yoktur. Çoğunlukla ya üniversite sınavına hazırlanırken ya üniversitenin ilk yılında örtünmeye karar vermişlerdir. Üniversite eğitimi aldıktan ve çalışma yaşamına dahil olduktan sonra örtünme kararı alan kadına rastlanmamıştır. Bir kısım kadın için bu örtü kendi yaşamları hakkında eş ve iş seçimi gibi konularda karar alma serbestliklerini genişletmekle birlikte toplumsal yaşamda buna karşılık vazgeçtikleri özgürlükler vardır. Örnek olarak çocuk sahibi olunamıyorsa erkeğin çok eşliliğine olumlu bakan ya da kadınlar için ayrı toplu taşıma araçlarını uygun bulan bir İslamcı kadın profilinden bahsetmek mümkündür. birçok kadın mülakattan sonra İslami toplum olarak gördükleri toplumlarda kadının durumu üzerine hiç düşünmediklerini, bir grup kadında İslam ve politika ilişkisini hiç düşünmemiş olduklarını belirtmişlerdir. Hatta bazıları İslami bir toplumda yaşarken sahip oldukları medeni hukukun süreceğini, kadın cinsinin kazanımlarına dokunulmayacağını düşünmektedir. Görüldüğü gibi bu örtünmeyi benimseyen kadınların çok az bir kısmı bir şeriat rejiminde yaşamayı arzu etmekte. Bir kısmının buna ciddi bir direnci bulunmamakta ve bir diğer kısmı da böyle bir olasılığa hazırlıklı olmayan bir tutum sergilemektedir. Diğer yandan hiçbir mülakattan çıkmamış fakat İslami yaşam kodlarını okuyarak gördüğümüz durumda bize bir şeyler söylemektedir. Şii kadınların örtüsü Hüseyin ve Kerbela olayının yasını belirtir şekilde siyahtır. Kendisine Hümeynici diyenler yine siyah ancak yüzü üçgen şeklinde kaplayan bir örtü örtmektedir. Sünni Hanefi kadınların örtüleri siyah dışında herhangi bir renk ve örtme şekillerine bakılarak Nakşibendi, Nurcu ya da Kadiri olduklarını bu kodları okumayı bilenler anlamaktadır. Kamusal yaşamda ait olduğu grubun işaretiyle bulunmak istemek, modernlik öncesi dinsel etnik grupların giymeye mecbur oldukları kıyafetleri, kullanmaya mecbur oldukları renkleri hatırlatmaktadır. Birçok kuramsal çalışmanın yanında günlük yaşam ve modernite kuramlarının sahibi Agnes Heller'in hatırlatması çok anlamlıdır. Modern burjuva toplumuyla bireylerin kamusal alanda etnisiteye, dine ve sınıflara ait mecburi giyim kuşamı ortadan kalkmıştır ve bireyin giyim kuşamına bakarak etnik, sınıfsal ve diğer özelliklerini tahmin etmek artık olanaklı değildir. Yeni olan, o gün bir özgürleşme olarak algılanan serbestliğinin bugünkü Müslüman nüfusun yoğun olduğu toplumlarda bir zorunlulukmuş gibi ortaya çıkması ve uğradığı anlam kaybıdır.